satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, bugün Satır Arası programında Türkiye ve dünya gündeminin satır aralarını beraber okumaya çalışacağız. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan rahip krizi ve bu krizin ekonomiye yansımalarını değerlendireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay tartışmaları var. Bu kurultay tartışmaları CHP'de hangi noktaya ulaşacak, bunu değerlendireceğiz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarının hem Türkiye'yi hem de dünyayı nasıl etkileyeceğini Fatih Atik'le birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Sevgili dinleyiciler, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Rahip Brunson'un tutuklanmasıyla başlayan kriz devam ediyor. Rahip Brunson, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütlerine yardım ve yataklık suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını istediler. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusuyla tutuklanan Rahip Brunson hakkında İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi ev hapsi kararı verdi. Ancak bu karar da Amerika Birleşik Devletleri'ni memnun etmedi. Rahip Brunson'un tutuklanması ve sonrasındaki gelişmelerde Amerika Birleşik Devletleri Brunson'un mutlaka serbest bırakılmasını istiyor ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Ve bu yaptırımların ilk adımını da geçtiğimiz günlerde attı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı aldı. Abdülhamit Gül ve Süleyman Soylu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan mal varlıklarına el konulması kararı verildi. Ama burada garip bir durum ortada. Ne Abdülhamit Gül'ün ne de Süleyman Soylu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde mal varlığı bulunmuyor. Bu karara Türkiye çok sert tepki gösterdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunda AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararına karşılık olarak da mütekabiliyet esasına göre Türkiye'nin de yaptırım kararı aldığını bildirdi ve ABD Adalet Bakanları ile İçişleri Bakanları'na aynı yaptırımın uygulanacağını ifade etti. Tabii bu krizin ekonomiye de yansımaları var. Ekonomide özellikle dün ve bugün dolar ve euro kurları üzerinde oynamalar Türkiye ekonomisini olumsuz etkiliyor. Tüm bunları detaylarıyla konuşacağız. Fatih Atik, Rahip Brunson krizi tabii ben şöyle düşünüyorum. Bu aslında bir rahip krizi değil. Yani Rahip Brunson Amerika Birleşik Devletleri için çok da önemli bir isim olmayabilir. Bence Amerika Birleşik Devletleri bir bahane arıyordu Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için. Ve bu bahane olarak da Rahip Brunson krizini buldular. Rahip Brunson krizi üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Çok yönlü bir planın bir parçası olarak görünüyor Rahip Brunson krizinin yükseltilmesi.
Amerika ile Türkiye arasındaki kriz sadece onların tabiriyle Pastör Brunson krizi olmaktan çok uzak. Yani Türkiye ile Amerika arasındaki krizin çok boyutlu yönleri var ve ilişkiler ittifak kapsamında 50 yıl aşkın süren ilişkiler en olumsuz günlerini yaşıyor. Yani buradan artık iki tarafında şunu gördüğünü anlıyoruz son gelişmelerden. Bu dibe vurmuş olan ilişkileri bir an önce yukarıya doğru ivmelendirmeye çalışıyorlar. Daha düzeltmek için ellerinden gelen çabayı göstermeye çalışıyorlar. Ama sadece Rahip Brunson krizi değil. Amerika Birleşik Türkiye'nin 2011 yılından beri yaşadığı türbülansa bakarsak sevgili Bilal, Gezi hadiseleriyle başlayan, ondan sonra 6-7 Eylül kalkışmasıyla devam eden, arkasından 17-25 Aralık yargı darbesiyle FETÖ'nün başlattığı yargı darbesiyle süren MİT krizi onun öncesinde devam eden ve en nihayetinde sokak çukur çatışmalarını hatırla, oradaki kalkışmayla süren ve en nihayetinde 15 Temmuz darbe girişimiyle en üst seviyesine ulaşan bir gerginlikler dönemi, türbülans dönemi yaşadı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve bu süreçte en büyük hedef Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Şimdi ellerinden geleni yaptılar. AK Parti'yi istikrarsızlaştırmak, Başkan Erdoğan'ı görevden uzaklaştırmak, etkisiz hale getirmek için her şeyi denediler. Ekonomi en son seçenek olarak masaya geldi. Şimdi Rahip Brunson krizini de onu da bahane ederek senin söylediğin gibi ekonomik bir takım yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin artık bu yaptırımlar anlamında da enteresan bir noktaya geldiğini görüyoruz. Sadece Türkiye ile değil, Avrupa Birliği'ne de yaptırım uyguluyor. Almanya başta olmak üzere Çin'e yaptırım uyguluyor. Rusya'ya zaten uyguladığı önemli yaptırımlar var. Şimdi İran konusunda da Obama döneminde kaldırılmış olan yaptırımları yeniden başlattılar bugün itibariyle. Türkiye'yi de yine benzer şekilde ittifak ve müttefiklik ilişkilerine ters bir biçimde sıkıştırıyorlar bu konuda. Yani ama burada Türkiye tabii arka kapı diplomasisini çalıştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki duruşu son derece önemli. Türkiye bir taraftan Amerika'ya karşı mütekabiliyet çerçevesinde adımlarını atarken sen anlattın. İki bakanımıza ambargo yaptırım uygulamaya karar alındı. Türkiye de Amerikan bakanlarına yaptırım kararı alındı ve aldı. Ve çok sert tepki gösterdi. Hı hı. Türkiye eğilmiyor. Ama şu da bir gerçek. Amerika Birleşik Devletleri şu anda dünyanın süper gücü. Ekonomik anlamda da, askeri anlamda da yatsınamaz bir güç. Dolayısıyla onunla kavga etmek kime ne fayda getirir? Bunu dengeli bir şekilde götürmek daha mı faydalıdır? Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tutumu son derece önemli. Arka kapı diplomasisi bu nedenle dikkat çekiyor. Dün Amerika ile bir temas daha oldu. Singapur'da Dışişleri Bakanları bir araya gelmişlerdi. Dün de Çavuşoğlu ile Pompeo telefon görüşmesi yaptılar.
Dün mü yaptılar?
Dün yaptılar.
Bugün mü yaptılar?
Dün yaptılar diye biliyorum. Dün yapıldı diye biliyorum. Bunu da Amerikan Dışişleri Bakanlığı açıkladı az önce. Yani orada Türkiye'de gelinen noktada krizi daha da tırmandırma tercihini kullanmıyor. Yani böyle bir yöntemi yöne gitmiyor. Amerika Birleşik Devletleri de zaten elini açık gösterdi. Amerika şöyle bir devlet. Yani son noktaya kadar getiriyor ve özellikle Trump'ın son birkaç aydır yaptığı açıklamalara baktığında birini tehdit ediyor. Arkasından onlarla ilgili temas trafiği yürüyor ve pazarlık süreci başlıyor. Şimdi Türkiye'de de aynı şey var. Türkiye ile de Amerika Birleşik Devletleri arasında çok çetrefilli ve derinlemesine krize dönüşmüş konular var. Amerika başka bir konuyu bahane ederek Türkiye ile bu pazarlık masasını açtı. Türkiye de buna yok demedi. Kamuoyu önünde sert tepki göstersek de arkadan ilişkilerin düzeltilmesi için çalışmalar sürüyor. Şimdi bugün açıklanan gelen bilgilere göre Amerika ile Türkiye arasında Ankara-Washington hattında bir ön mutabakat oluştu. Bir zemin oluştu yani. Şimdi ne oluştu? Bu önemli olan şey şu. Yani kavga etmek yerine konuşmayı tercih ediyor iki ülke. Diplomasi de diyebiliriz. Şimdi oluşturulan bir heyet var. Adalet Bakanlığı'ndan, Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Hazine Bakanlığı'ndan bürokratların, üst düzey bürokratların bulunduğu aralarında bir heyet. Bu akşam ya da en geç yarın sabah Amerika'ya hareket edecek. Bu mutabakat çerçevesinde. Ve orada hangi konu varsa probleme dönüşmüş, o konuları tek tek ele alacaklar. FETÖ konusu, FETÖ'nün iadesi, FETÖ'nün Amerika'daki eylemleri, Brunson konusu, ondan sonra Halkbank konusu, İran'a dönük yaptırımlar. Türkiye şöyle bir devlet, eğer Türkiye yaptırımları ben uygulamıyorum derse, ki daha önce işte bu Halkbank krizi oradan çıkmıştı, farklı şekilde dolanmışlardı. Amerika'nın ambargo kararına rağmen bir takım açılımlar yapmıştı Türkiye İran'la ticaret noktasında. İsterse Türkiye bu tip işler yapıyor. Ama öyle bir noktaya gelindi ki Amerika Birleşik Devletleri de bu tip bir durumdan dolayı Türkiye'yi de kaybetmek istemiyor. Çünkü Türkiye bölgede etkili bir ülke. O nedenle Türkiye'nin Rusya ve İran'la yaklaşması, Rusya ve Çin'le yaklaşması Amerika'nın da işine gelen bir durum değil. Türkiye ne yapıyor burada? Kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Yani her dakika Amerika ile kavga ediyor olmak başka bir durum. Veya her olayda Rusya ile ortak hareket etmek başka, Çin'le yakınlaşmak başka. Yani olaya göre hareket tarzını belirliyor. Bir konuda Amerika ile problem yaşamış olabilir ama o konuyu bırakıp diğer konularda işbirliği yöntemini çalıştırıyor Türkiye. Yani ilişkileri toptan dondurma, toptan kesme gibi bir tavır benimsemiyor. Ticaret, şöyle bir tabir var. Televizyon dizilerinde de kullanılıyor bazen. Ya yani ticaret devam etsin. Belli bir konuda problem yaşıyor olabiliriz ama o ayrı konuşuruz onu. Fakat diğer konuları bir haline yoluna koyalım noktasında diplomasiyi çalıştırmayı tercih etti.
Şimdi tabii Türkiye konumu itibariyle hem stratejik konumu hem de Orta Doğu'daki öncü rolü itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin vazgeçemeyeceği bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kenara itemeyeceği bir ülke. Çünkü Türkiye büyük bir ülke. Bölgesel bir güç şu anda, küresel bir güç şu anda. O yüzden de Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile ilişkilerini geriyor ama koparma noktasına götürmüyor. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ilişkileri germesine en sert şekilde tepkisini ortaya koyuyor. Ama Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini kopartmıyor. Tabii Rahip Brunson krizi enteresan bir kriz. Geçenlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da açıkladı. Dedi ki biz dedi Rahip Brunson'un tutuklandığından haberimiz bile yoktu dedi. Amerikalılar söyledikten sonra dedi bu rahibin tutuklandığını öğrendik dedi. Şimdi kronolojik geçmişe baktım ben bir. Rahip Brunson Aralık 2017'de tutuklanıyor. Rahip Brunson tutuklandığı zaman ne Türkiye'de gündem oluyor ne de Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem oluyor. Kimsenin haberi olmuyor Rahip Brunson'un tutuklanmasında. Ve Rahip Brunson tutuklandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bu yönde bir talep de gelmiyor. Yani neden bunu tutukladınız, neden serbest bırakmıyorsunuz şeklinde bir talep de gelmiyor. Aylar geçtikten sonra Rahip Brunson konusu Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede gündeme geliyor. Ve bu görüşmeden sonra Rahip Brunson konusu Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında krize neden oluyor. Şimdi tabii burada enteresan nokta şu. Yani Rahip Brunson tutuklandığında neden bu konu krize dönüşmedi? Daha sonra krize dönüştürüldü. Anlaşılan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için Rahip Brunson'u bir koz olarak kullanmak istedi tutuklanmasını. Hatta şunu da hatırlatalım. Sen de hatırlayacaksın. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan bir yerel görevliyi tutuklamıştı.
Metin Topuz'du galiba.
Metin Topuz, evet, ismi oydu. O yerel görevlinin tutuklanmasından sonra aslında bu kriz tırmandı. Rahip Brunson konusu da bu krizin ayrı bir parçası haline geldi. Tabii şimdi burada enteresan olan şu. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nden Fethullah Gülen istiyoruz, terörist başını. Amerika Birleşik Devletleri bize diyor ki Türkiye'de yargı bağımsız, vermiyor. Ama Rahip Brunson ve Metin Topuz konusu olduğu zaman derhal bu kişileri serbest bırakın şeklinde üst perdeden Türkiye'ye tehdit ve baskılarda bulunuyor. Türk yargısı tabii tarafsız ve bağımsız bir yargı olduğu için bu konulara pabuç bırakmıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasını ben şu açıdan önemsiyorum. Rahip Brunson'un tutuklandığından bizim haberimiz aylar sonra oldu diyor. Bu ne demektir? Hükümetin Rahip Brunson'un tutuklanması konusunda bir talimatı olmamıştır. Zaten olsa bile yargı bu talimata uymaz. Yargının burada bağımsız ve tarafsız olarak kendi başına hareket ettiğinin bir göstergesidir bu. Şimdi tabii Rahip Brunson konusu yaptırımlara dönüşünce Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında diyalog mekanizması başlatıldı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Singapur'da görüştü yüz yüze Pompeo'yla. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında aslında oluşturulmuş ikili bir mutabakat heyeti vardı. Daha önce görüşmeler yapmıştı bu heyetler. Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan oluşan heyetimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Amerika'dan bir heyet Türkiye'ye gelmişti. Bu görüşmeler devam ediyordu. Ancak Dışişleri Bakanlığı'ndaki değişiklikten sonra bu görüşmeler kesilmişti. Şimdi bu görüşmeler yeniden başlıyor. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Başkanlığı'ndaki bir heyet, sen de söyledin biraz önce, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve bu görüşmeleri gerçekleştirecekler. Yani Türkiye'nin tavrı burada net. Türkiye, Rahip Brunson krizinin Türkiye'ye baskı ve tehdit aracı olarak kullanılmasından büyük rahatsızlık duyuyor ve bunu net olarak ifade etti. Üst perdeden ifade etti. Hem Dışişleri Bakanı hem Cumhurbaşkanı net olarak ifade ettiler bunu. Ve Amerika Birleşik Devletleri bence burada yanlış yapıyor. Çünkü Rahip Brunson belki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu baskıları olmasa yargı tarafından tahliye edilebilirdi, serbest bırakılabilirdi. Ama bu tür baskılar Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını, tahliye edilmesini zorlaştırıyor. Çünkü Türk yargısı belki tahliye kararı verse bile denilecek ki Amerika Birleşik Devletleri baskı yaptığı için tahliye kararı verildi denilebilir. Ama tabii şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler var Kasım ayında. Evanjeliklerin Amerika Birleşik Devletleri'nde etkin olduğu ifade ediliyor. Tüm bu faktörler birleşince Rahip Brunson krizi Amerika Birleşik Devletleri'nde hem iç politika malzemesi haline geliyor hem de dış politika malzemesi haline geliyor. Ben şunu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yaptırımlarda Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için Rahip Brunson'u bir koz olarak kullanıyor. Çünkü İran'a yönelik yaptırımlar bu sabah itibariyle başladı bildiğim kadarıyla. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu konuda yalnız kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında sadece İsrail var. Ne Avrupa ülkeleri, ne Rusya, ne Çin, ne Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarına destek vermiyor. Hatta karşı çıkıyor. Ama Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada ne denildi? Avrupalı şirketlerin menfaatlerini koruyacağız dediler. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump yönetimi Türkiye'yi bu konuda baskı altına almak için Rahip Brunson krizini bir koz olarak kullanıyor diye düşünüyorum ben. Bu krizin çözümü böyle olmaz. Amerika Birleşik Devletleri tehditlerle, baskılarla bu krizin çözülmesine yardımcı olamaz. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama var biliyorsun. Ne dedi Devlet Bahçeli? Ver papazı, al papazı.
Evet yani. Papazın karşılığı papaz.
Papazın karşılığı papaz. Yani sen Fethullah Gülen konusunda Türkiye'ye samimi davranmıyorsun. FETÖ terör örgütü üyeleri Amerika Birleşik Devletleri'ne rahat şekilde hareket ediyorlar. Ama Türkiye'de pek çok delille tutuklanmış olan Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını istiyorsun. Amerika Birleşik Devletleri burada samimi ise Fethullah Gülen ve FETÖ teröristleri konusunda bir adım atması Türkiye'nin bu konudaki elini daha da rahatlatacaktır. Türk yargısının da elini rahatlatacaktır. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu konuda adım atmıyor. O klasik tutumunu sürdürüyor. Hala Fethullah Gülen'in iadesine yönelik olarak gönderilmiş olan dosyalar yargıya bile intikal ettirilmedi. Yargıya bile intikal ettirmekten çekiniyor. Ama Türkiye bu tür baskılar uyguluyor. Bu baskılar bence ters tepecektir. Rahip Brunson krizi bu şekilde çözülmez. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler bu şekilde çözülmez diye düşünüyorum.
Amerikan yönetiminin artık oturup bir çekil düzen vermesi mi gerekiyor? Nasıl bir şey yapacaklar?
Bir karar vermesi gerekiyor.
Karar vermesi gerekiyor. Yani bölgede bütün dünyayı karşısına alarak dünya hakimiyeti veya dünyanın jandarmalığı yapılamaz yani. Bugün Amerika sadece Türkiye'ye değil birçok ülkeyle benzer şeyleri yaşıyor. Sürekli tehditle, sürekli şantajla, sürekli böyle aba altından sopa göstererek hatta açıktan sopa göstererek yani iş yaptırmaya çalışmak. Bunun gideceği yol tıkanıklık. En sonunda buna birileri dur diyecek yani. Hem ekonomik anlamda dur diyecek hem de siyasi anlamda, askeri anlamda dur diyecek. Dolayısıyla Amerikan yönetiminin bu tavrını değiştireceğini ben tahmin ediyorum ama Amerika'da öyle bir başkan var ki şimdi enteresan yani uluslararası anlaşmalar yapılmış iki devlet arasında. Bu başkan diyor ki ben bunları tanımıyorum, iptal ediyorum. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Bu Nazi Almanya'sında Hitler'in yaptığı uygulama gibi bir uygulama. Dolayısıyla Almanya'ya benzetmesini şunun için yapıyorum. Yani iki dünya savaşı da Almanların hırsları yüzünden çıktı biliyorsun. Şimdi böyle bir şey ummam, hiçbir zaman da istemem Allah korusun ama Trump'ın yaptığı bu hareketler, fevri davranışlar, tehdit ve şantaj üslubu dünyayı geriyor. Yani Türkiye bu gerginlikten nasibini alıyor tabii. Herkes gibi, bütün ülkeler gibi. Umarım aklı başında politikalara geri dönmeyi tercih edeceklerdir diye ümit ediyorum.
Şimdi tabii Trump enteresan bir yönetici. Tweetler atarak dünyaya şekil vermeye çalışıyor. Hatırlarsan Rahip Brunson'la ilgili yaptırım kararını da Twitter mesajıyla duyurmuştu. Bugün de mesela İran'la ilgili yaptırımlar konusundaki kararını Twitter mesajıyla duyurdu.
İran'la iş yapan Amerika ile yapamaz dedi.
Evet, İran'la iş yapan Amerika ile iş yapamaz dedi. Hem İran krizinde konuşmuş olalım bu şekilde. Hatta orada şunu da söyledi. Kasım ayında dedi İran'a yönelik yaptırımlarımız daha da şiddetlenecek dedi. Geçenlerde bir Amerikan dizisinde izledim. Yine Amerika ile İran arasındaki bir ajan krizi var. Dizide diyorlar ki işte bu konuda başkanın haberi olacak mı? CIA yöneticilerine soruyorlar. Tabii ki olmayacak diyorlar. Ergen tweetler atan bir başkana nasıl haber veririz bunu diyorlar. Enteresandı o sahne. Yani Trump'ın bu tür tweetlerle dünyaya şekil vermeye çalışması çok alışıldık bir durumdur. ve diplomatik nezaket, diplomatik usullere de çok uygun bir durum değil. Şimdi tabii İran krizi enteresan bir kriz. İran'a yaptırım uygulayacağını açıkladı Amerika Birleşik Devletleri ama bütün dünya Amerika'nın karşısında. Avrupa Birliği ülkeleri Amerika'nın karşısında, Rusya karşısında, Çin karşısında. Kimse bu yaptırım kararına uymayacağını açıkladı. Ama Trump da diyor ki İran'la iş yapanlar da Amerika Birleşik Devletleri'yle iş yapamayacak şekilde bütün dünyayı tehditte bulunuyor. Yani bu cesareti nereden alıyor ben bilemiyorum. Çünkü yani İran'a yönelik yaptırımları sadece Amerika Birleşik Devletleri uygulayacak. Ben İran'ın bu yaptırımlardan çok etkileneceğini düşünmüyorum. Ama yani İran'a yaptırım uygulayan ülkelerle bile Amerika iş yapmayacak demek Amerika'yı zor durumda bırakır. Çünkü Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler İran'la iş yapmaya devam edeceklerini açıkladılar. Bu ne demektir? Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerle de iş yapmayacak demektir. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ni ve onların ekonomisini zor durumda bırakacak bir adım. Neden böyle bir adım atma ihtiyacı hissetti? Onu da merak ediyorum tabii ki.
Şimdi İran'a dönük açıklamaları yaptıktan sonra ben sana başka bir bilgi aktarayım. Bir taraftan da İran'daki iç karışıklıkları, muhalifleri destekliyor Amerikan yönetimi. Ama öbür taraftan da Trump'la Ruhani'yi görüştürmek için arka kapıdan da çalışıyorlar. Şimdi çok enteresan bir ülke. Yani Amerika Birleşik Devletleri böyle bir elin beş parmağı gibi. Her parmak başka bir fonksiyon icra ediyor. Ama neticede kazanmak istedikleri şey güç ve gücünü kullanmak ve para kazanmak. Yani İran'la arka kapı diplomasisini de çalıştırıyorlar. Ruhani ile görüşüp görüşmeme noktasında bir netleşme sağlandı mı onu bilmiyorum. Ama bu yönde bir çabaları var. Trump Ruhani ile görüşmek istiyor. Ve görüşeceklerdir önümüzdeki günlerde. Ama yani neticede ne yapacak? Yaptırım uyguladığınız zaman ne oluyor? İran'a uygulanan yaptırımlar herhalde 25-30 yıldır devam ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani Körfez krizinden bu yana, İran-Irak savaşından bu yana İran'a yönelik yaptırımlar devam ediyor. Burada yapılan şey ne? Yaptırım uyguluyorsunuz ama ülkede yönetim değişmiyor. Halk o yönetime sahip çıkıyor bir şekilde. Siz kimi cezalandırıyorsunuz? O ülkenin halkını cezalandırıyorsunuz. Yani oradaki masum çocukları, kadınları cezalandırıyorsunuz. Yani bir ülkenin gelişmesini engelliyorsunuz. Dolayısıyla büyümesini, kendisini idame ettirmesini engelliyorsunuz. Dolayısıyla bu yöntem, yaptırım yöntemi sonuç getiren bir yöntem değil. Sadece nerede sonuç getiriyor biliyor musun? Orta Doğu ülkelerinde getiriyor. İran dışındaki diğer Arap ülkelerinde, Körfez bölgesinde sonuç getiriyor. Yani orada da tehditle, şantajla işte geçen yaz neler olduğunu gördük. Gitti Arap Kralı'yla görüntüler verdi. Arkasından Katar krizi çıktı. Bir sürü milyar dolarlık silah satışları gerçekleştirildi. Amerika'dan Orta Doğu bölgesindeki ülkelere. Yani neticede ekonomisini canlandırmak, ekonomisini dinamik hale getirmek için, borç sarmalından kurtulmak için Amerika artık tehdit ve şantaj yöntemine başvuruyor. Eskiden bir kaş göz işaretiyle ya da bir büyükelçisinin o ülkedeki yetkililerle temasıyla pek çok şeyi yaptırabilen Amerika Birleşik Devletleri şimdi başkanın ağzından tehditler savuruyor ama istediğini yaptıramıyor. Bu değişen dünyanın bir göstergesi. Yarın öbür gün bu BRICS zirvesi çok önemliydi. Güney Afrika'da yapılan Rusya, Hindistan, İran diyorum, Hindistan, Çin ve bu birliğe üye ülkelerin İçine Türkiye'yi de almaya çalışıyorlar. Türkiye de dahil olmak istiyor. Kendi para birimleriyle ticarete geçtikleri zaman Amerikan dolarının da bölgesel ve dünya küresel üstünlüğü zarar görmüş olacak. Dolayısıyla Amerika böyle zorladıkça ülkeleri kendisinden daha da uzaklaştırıyor. Farklı çıkan açılımlar yapmaya zorluyor. Türkiye'de bu açılımları zorlayan ülkelerden bir tanesi. Yani yerel para birimleriyle ticareti ilk gündeme getiren isimlerden bir tanesi Başkan Erdoğan. Evet. Rusya ve Çin'le bunu yapacak Türkiye. Dolayısıyla buradan bakıldığı zaman Amerika'nın kısa vadede başarılı oluyormuş gibi görünmesine rağmen uzun vadede kendi çıkarlarının aleyhine hareket ettiğini görüyoruz. Türkiye ile ne olacak? Şimdi heyet gidiyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Pek çok konu var işte saydık burada. Bu görüşmelerin ardından hemen her şey düzelecek mi? Hayır. Evet. Yani bir çırpıda iki görüşme yapılınca bu işler düzelmiyor. Düzelmesini de beklemiyoruz ama burada önemli olan şey şu, zemin oluşması. Yani iletişim kanallarının açık olması son derece önemli. Ve yüz yüze görüşmelerin yapılacağını öğrendik artık. Bundan sonra görüşmeler öyle telefonla ya da işte belge paylaşımıyla değil, yüz yüze yapılacak. Bu noktada Amerika ile Türkiye'nin bir orta yolda buluşmasını bekliyoruz. Şunun için bekliyoruz. Türkiye ekonomisinin gerçekten sıkıntılı günler geçirdiğini görüyoruz. Amerika ile ilgili her olumsuz söylenti de döviz fiyatlarında inanılmaz tırmanışlara neden oluyor. Ama bugün Amerikan Büyükelçiliğinden de bir açıklama geldi.
Evet, dün akşam Türkiye'de dolar 5
kuruş birden attı.
5.40'ı gördü.
Evet.
Ondan sonra bir düşüş yaşandı ama yine 5.20-5.30 seviyelerinde işlem görüyor bugün dolar. Piyasalarda tabii bir endişeye neden oluyor bu. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama önemli bence tabii ki.
Evet, orada deniliyordu ki açıklamada. Şimdi Türk medyasında şöyle bir haber çıktı. Amerikalı bir yetkiliye dayandırılarak dolar 7 TL'yi görecek diye bir açıklama haberi yapıldı. Amerikan Büyükelçiliği sosyal medya hesabından, Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Dedi ki böyle bir bilgi yalandır. Hı hı. Temelsizdir ve yalandır. Dolar 7 TL olacak diye bir Amerikalı yetkilinin açıklaması yoktur ifadesi kullanıldı. Hı hı. Yanında da denildi ki Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri problemler olsa da, sorunlar olsa da hala çok sağlam dosttur. Müttefiklik ilişkisi devam etmektedir denildi. Bu son derece önemli bir açıklama. Böyle bir zaman dilimi içerisinde böyle açıklamanın gelmiş olması dikkat çekici. O da Türkiye'nin hassasiyeti, Türkiye'nin stratejik öneminin onlar da farkındalar. Ben Amerikan yönetiminden de bir açıklama geleceğini tahmin ediyorum. Tamamını aktaramadık. Trump, Çavuşoğlu ve Pompeo'nun dün telefon görüşmesi yaptıklarını Amerikan Dışişleri Sözcülüğü açıklamıştı. Belki o açıklamada iki ülke arasındaki ön mutabakata dair de bir takım bilgiler paylaşılmış olabilir ama şu anda bizim elimize ulaşmadı.
Evet.
Ben Beyaz Saray'dan da buna benzer bir açıklama yapılacağını tahmin ediyorum. Ya da dışişlerinden daha böyle güçlü ifadelerin geçtiği bir açıklama yapılacağını tahmin ediyorum. Yani ipin ucundan almaları lazım Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini. İki tarafta da bu iradenin olduğu görülüyor. Zaten anlaşma haberleri çıkar çıkmaz dolarda da bir gevşeme yaşandı.
Evet. Şimdi tabii Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında böyle bir kriz yaşanırken, Türkiye'de ekonomiyle ilgili tartışmalar yaşanırken, dünyada Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları tartışılırken bizim muhalefet partimiz CHP'de ise kurultay tartışmaları yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bütün CHP milletvekilleri enerjilerini kurultay tartışmalarına harcıyorlar. CHP'li muhalifler imzaları genel merkeze sunmuşlardı ve yaptıkları açıklamada dediler ki biz 630 imza sunduk dediler. 624 imza gerekiyordu yanılmıyorsam.
22.
622 imza gerekiyordu. Evet, 630 imza sundular kurultay için. Bu imzalara göre kurultayın toplanması gerekiyordu. Ama dün CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada denildi ki 622 imza yok. 549 imza var.
69.
569 imza var denildi. 569 imza da kurultay toplamaya yeterli değil denildi. Şimdi tabii bu enteresan bir durum. Ve anlıyoruz ki bazı milletvekilleri de imzalarını geri çekmişler. Kayseri milletvekili diyor ki işin gerçeği üzerimizde yoğun bir baskı vardı diyor. O nedenle diyor imzalarımızı geri çektik diyor. Pek çok delegeye baskı yapılarak imzaların geri çektirildiği anlaşılıyor. Şimdi tabii bu noktada CHP'de bir kurultay toplanmayacak. Muharrem İnce kanadı ne yapacak merakla bekleniyor. Muharrem İnce'den biraz önce de yeni bir açıklama geldi. Onu da paylaşalım. Kimse partiden ayrılmasın. Bize güvenenleri yarı yolda bırakmayız. Mücadelemiz sürecek demiş. Yani anlaşılan artık CHP'de ayrılık rüzgarları da esmeye başladı gibi görünüyor. Muharrem İnce bu açıklamasıyla bu ayrılık rüzgarlarını durdurmaya çalışıyor anladığım kadarıyla.
Yani şimdi irade belli şekilde tecelli etti. Evet. 24 Haziran seçimlerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun o koltukta oturamayacağı aşikar hale geldi. Hı. Ama o koltuğa yapıştılar. Hem Kılıçdaroğlu hem de diğer etrafındaki yönetim kademesi kendi kurguladıkları sisteme bırakmak istemiyorlar. Hı. Öyle bir dizayn yaptılar ki partide şu anda en güçlü oldukları dönemi yaşıyorlar. Bakın 569 genel merkezin açıklamasının doğru olduğunu kabul edersek 569 delegenin imza verdiği bir ortamda yani genel merkez yönetiminin buna hayır diyor olması skandal. Hı hı. Kendisini sosyal demokrat, solcu, hakperest, özgürlükçü olarak tanımlayan CHP'nin 570 imzayı görmezden gelmesi inanılmaz bir skandal yani.
Evet.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun madem öyle buyurun olağanüstü kurultaya gidelim demesi gerekirken Hiçbir şekilde aslında bu tavrını göstermiyor. Olağanüstü kurultaya
gidilse bile bence Kemal Kılıçdaroğlu tekrar kazanırdı genel
başkanı. Kazanabilir yani. Kaybedeceği diye, kaybedecek diye bir şeyin kesin hüküm yok yani bu konuda. Ama ona rağmen direnişi tercih ettiler. Şimdi bugün Yaşar Tüzün az önce muhalif kanadın temsilcisi olarak Yaşar Tüzün az önce CHP Genel Merkezi'ne gitti. Bilmiyorum sen takip edebildin mi? Orada açıklama yaptı. Dedi ki yani neye göre iptal ettiniz? Geçersiz olduğunu söylüyorsunuz bu imzaların. Onları bir açıklayın bakalım diye. Res çekti genel merkez yönetimine ve mücadeleye devam edeceklerini sinyalini verdi. Şimdi aslına bakarsan CHP'de değişen bir şey yok. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da kalsa, Muharrem İnce de gelse CHP kavgacı siyasetini sürdürecek belli ki. Yani 24 Haziran'da bir rüzgar estirildi ama o rüzgarın vatandaş gönlünde makes bulmuş olsa da kendi aralarında yaşadıkları kavgalardan dolayı büyük bir hayal kırıklığına dönüştüğünü görüyoruz. En çok zararı sokakta CHP rozetiyle dolaşan, kendini atadan dedenen CHP'li olarak gören ve bir umutla Muharrem İnce'ye oy veren kesimlerde yaşandığına tanıklık ediyoruz. Çok büyük hayal kırıklığı var CHP tabanında. Dolayısıyla en büyük zararı aslında CHP'nin kendisine verdiler. Evet, dediğin gibi olağanüstü kurultay toplanmayacak. Ama muhalifler bu kavgayı bırakmayacaklar. Bugün Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamada da olduğu gibi. Şimdi 250 imzayla tüzük kurultayı toplama imkanı var. O kadar imza zaten var. Muhaliflerin ikinci hedefinin ben tüzük kurultayı olduğunu düşünüyorum. Açıkladılar zaten bunu. Gaye Uslar da söylemişti. Tüzük kurultayı toplayarak birkaç madde üzerinde, özellikle yönetimin yetkilerini kısıtlayan, geniş yetkiler veren maddelerin daraltma gibi bir planları var. Ondan sonra bir kurultay yapılacak. Olağanüstü kurultaya gidilmesi söz konusu. Ama şu var ki CHP'de kavga bitmeyecek. Bir taraftan yerel seçimler geliyor.
Kurultaylar Partisi CHP kurultaylara devam edecek diyorsun.
Yani öyle. Orada en karlı çıkan genel merkez çalışanları bildiğim kadarıyla.
Neden?
Çünkü CHP'de her kurultay yapıldığında tüzük gereği ikramiye veriyorlar.
Genel merkez çalışanları.
Tabii. Evet. Yani tüzük kurultayı da olsa diğeri de olsa fark etmiyor. Ne kadar çok kurultay yapılırsa ikramiye oluyor çalışan. Eskiden böyleydi yani, değiştirmedilerse bilmiyorum. Yani genel merkez yönetimi daha çok çalışanları düşünüyor anladığım kadarıyla. Türkiye'den ziyade.
Yani genel merkez çalışanları mağdur olmasın diye senede birkaç kez kurultay yapıyorlar diyorsun.
Aynen öyle. Yani öyle olduğunu düşünüyoruz artık. Ama CHP'de kavga bitmeyecek. Yani birkaç parçaya bölündü. Ana muhalefet olma kimliğini de yitirdi CHP. Yani geçen hafta kötü bir hadise oldu. 9 aylık bebeğiyle bir anneyi katleden terör örgütünün elebaşlarını, siyasi temsilcilerini CHP sayesinde meclise taşıdığını görüyoruz. CHP onlarla anılıyor. Terör örgütü PKK ile anılıyor, HDP ile anılıyor, FETÖ ile anılıyor. Atatürk'ün kurduğu partiden 6 oktan eser kalmamış yani. Bunu taban da görüyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Eğer burada bir değişim olmasa bile, Kılıçdaroğlu gider, Muharrem gelir, Muharrem İnce gelir veya başka şeyler olur, onu bilemiyorum ama CHP bu yapısıyla devam ettiği sürece bölünmeye mahkum.
Evet, biz önümüzdeki programlarda da CHP kurultaylarını konuşmaya devam edeceğiz anlaşılan Fatih Atik.
Evet.
Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta Salı günü aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
Satır Arası.